Öteki Tarih 2. Cilt 11. Ayrım Sayfa 154 İhtiraslı ve Kayıtsız Cafer Sahi, Ali Sahi, Mehmet Sahi gibi takma adlar altında bu adreste 3 yıl yaşayan Talat Paşa, İstanbul'dan kaçarken bizim siyasi ömrümüz artık sona ermiştir dediğini unutmuşa benziyordu. Çünkü bu 3 yıl içinde evi yalnız Almanya'da değil, Avrupa'daki eski Jön Türklerin buluşma yeri olmuş, Talat Paşa Avrupa'nın çeşitli köşelerine dağılmış olan iddiaçları örgütlemeye çalışmış, İsviçre ve İtalya'da üst düzeyde siyasi temaslarda bulunmuştu. Bankacı Davidov aracılığıyla İngilizlerle Anadolu Harekatı'nın başına geçmek için pazarlıklar yapmış, Mustafa Kemal'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı iddiaçlara mektuplar yazmıştı. O salı sabahı Talat Paşa son nefesini verirken yıllardır sarf ettiği "Ben yatağımda ölmeyeceğim" cümlesini acı bir şekilde doğruladığı aklımdan geçirmiş olmalıydı. 2 saat kadar yerde kalan cesedin üzerinden Mehmet Sahi adına düzenlenmiş bir kimlik çıkmıştı. Ancak gerçek kimliğini yakınlarındaki tütüncü dükkanını işleten eski iddiaçılardan Doktor Nazım ve Doktor Bahattin Şakir teşhis ettiler. Ceset morga kaldırıldı, tahnitlendi ve geçici olarak Nonköln'deki Türk mezarlığına defnedildi. Olay Lübnan'dan ABD'ye kadar Ermenilerin yaşadığı coğrafyada büyük heyecan, Türk ve Müslüman dünyasında ise büyük üzüntü uyandırmıştı. Fransa'da Le Figaro, İngiltere'de T. Kutlok, The Times, ABD'de Tıput Bitlenger of Philadelphia, The New York Times, Osmanlı İmparatorluğu'nda Peyam-ı Sabah ve Journal de Orient gibi gazetelerde suikastı onaylayan yazılar çıkmıştı. The New York Times 16 Mart tarihli sayısında 1915 Ermeni Kırım'ını ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Morgenthau ağzından özetliyor, 18 Mart tarihli sayısında ise Talat Paşa'nın Berlin'de çok konforlu bir hayat sürdüğünü, iddialara göre bir Berlin bankasında 10 milyon markanın olduğunu belirtiyordu. Dipnot: bu iddia iddiaçların yanlarında büyük miktarda para ile kaçtıkları iddiasıyla örtüşüyordu. Ancak eşi Hayriye Hanım yıllar sonra Berlin'de 5 parasız kaldığımız günlerimiz oldu. Parmağımdaki yüzükleri sattık. Nihayet kendisine verilen son hatıraları ve nişanları bile diyecekti. Cinayeti işleyen Sakhamon Tehliryan 24 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Yakalandığında cebinde 12 bin mark bulunmuştu. Kendisini derdest edenlerden birinin başında kırdığı bastonun yol açtığı 20 santimlik derin yaradan dolayı kan kaybeden ve o geceyi ateşler içinde kıvranarak geçiren Tehliryan, ertesi gün cinayet masasından müfettiş Von Manteuffel tarafından bir tercüman aracılığıyla sorgulanmıştı. Tehliryan sorgusunda "Almanya'ya sadece Talat Paşa'yı öldürmek için geldim. Ailem Ermeni teşhirinde öldü. Ben tesadüf eser ölümden döndüm. Daha o zaman Talat Paşa'yı öldürmeye ant içtim. Ermeni asıllı bazı vatandaşlar bana Talat Paşa'yı öldürmem için para verdi. Talat Paşa'nın öldüğünü duyan vatandaşlarım rahat bir nefes alacak ve bu başarımdan ötürü benimle iftihar edeceklerdir. Bunu düşününce seviniyorum. Cinayeti sadece bu duyguyu tatmak için işledim" demişti. Bir insan öldürdüm ama katil değilim. Tehliryan 2 Haziran 1921 günü saat 9.30'da Charlottenburg 3. Eyalet Mahkemesi'ne çıkarıldı. Onu savunmak için büyük bir bölümü Avrupa'daki ve ABD'deki sürgündeki Ermeniler tarafından toplanan 426 bin mark ile Almanya'nın en ünlü 3 avukatı tutulmuştu. Yargıç Doktor Lemberg, şahitlere ve avukatlara davanın Ermenistan'da değil Berlin'de görüldüğünü hatırlatıp politik yorumlara girmemelerini, iddialarını hukuk sınırları içinde tutmalarını söyledikten sonra duruşma başladı. Yargıç Tehliryan'a "Talat Paşa'yı öldürmek istediniz mi?" diye sorduğunda Tehliryan'ın cevabı "Soruyu anlamıyorum. Öldürdüğümü söyledim ya" olmuştu. Yargıcın "Pişman mısınız?" sorusuna ise sanık "Hayır" diye yanıtlamıştı. "Bir insan öldürdüm ama katil değilim." Sanığın o güne dek yaşadıkları, tanık ve uzmanların ifadeleri dinlendikçe davanın rengi değişmeye başladı. 3 Haziran 1921 tarihli New York Times gazetesinin yazdığı gibi sanık sandalyesinde artık Sakhamon Tehliryan değil, İttihat ve Terakki'nin güçlü adamı, son büyük Osmanlı sadrazamı Talat Paşa ve iddiaçı zihniyet oturuyordu. Nitekim dava o günden sonra Tehliryan davası olarak değil, Talat Paşa davası olarak bilinecekti. Mahkemede anlattığına göre Sakamon Tehlirian 2 Nisan 1897'de İran'daki Pakariş'te doğmuştu. 4 yaşına geldiğinde tüccar olan babası Erzincan'a göç etmiş. O zamanlar Erzincan 20 bin kadar Ermeni ile 20-25 bin civarında Türk'ün yaşadığı bir şehirdi. Protestan olan Tehlirian'ın ailesi Erzincan'da 14 yıl boyunca rahat bir hayat sürmüştü. Sakamon'un iki ağabey, evli ve bir çocuklu ablası, biri 15 diğeri 16 yaşında iki kız kardeşi vardı. Birinci Dünya Savaşı başladığında ortanca ağabey askere alınmış. 1915'te Sakamon 18 yaşındayken Tehlirian ailesi Erzincan'daki ve ülkenin diğer bölgelerindeki Ermenilerle birlikte Derzar'a doğru ölüm yolculuğuna çıkarılmıştı. Kafile şehirden henüz ayrılmıştı ki jandarma ve ahaliden oluşan gruplar konvoyu soymaya başlamış, ardından da jandarma konvoyu ateş açmıştı. Kız kardeşlerden biri jandarmalar tarafından çalılıklara götürülmüş, orada tecavüze uğramıştı. Başına bir darbe yiyen Sagamon, iki gün sonra kendine geldiğinde ağabeyinin ölüsü üzerinde bulunmuştu. Başı baltayla parçalanmış olan ağabeyinin bütün kanı üzerine akmıştı. Yol cesetlerle doluydu. Cesetlerin arasında annesi de vardı. Kafilenin ön tarafında yürüyen babasının ve ağabeyinin kucağında bebeğiyle yürüyen ablasının akıbetlerini ise o günden beri bilmiyordu. Sonrası uzun hikayeydi. Yaşlı bir Kürt kadını onu saklamıştı. Yaralı iyileştikten sonra Kürt giysilerine bürünmüş ve İran'a doğru yola çıkmıştı. Dersim'de 2 ay saklanmış, Harput katliamından kurtulan 2 Ermeni ile birlikte gündüzleri saklanıp geceleri yol alarak ot ve bitki kökleriyle karınlarını doyurarak sürekli doğuya doğru yürümüşlerdi. Arkadaşlarından biri ot zehirlenmesinden ölmüş, kalan 2 arkadaş 2 ay yürüdükten sonra Rus askerlerine sığınmışlardı. Önce İran'da Salmas'ta, sonra Gürcistan'da Tiflis'e geçmişlerdi. Tiflis'te uzun bir süre yatan Sagamon bir yıl sonra Rus ordularının Erzincan'ı işgal etmesi üzerine cesaretlenip Erzincan'a gelmiş, harabe halindeki evlerini bulmuş, ailesinin eve sakladığı 4800 altın alıp Tiflis'e geri dönmüştü. 1919 Şubat'ında İstanbul, Selanik, Sırbistan, tekrar Selanik, Paris, Cenevre yoluyla 1920 başında Berlin'e varacak olan Sagamon Tehlirian, bu seyahatleri sırasında sıkça sarhal nöbetleri geçirmişti. İddiasına göre ilk nöbet Erzincan'daki yıkılmış evlerini gördüğünde gelmişti. Mahkemede farklı tavır. Tehlirian mahkemedeki ifadesinde polis sorgusundayken söylediğini hatırlamadığını belirterek, Terat Paşa'nın Berlin'de yaşadığını bilmediğini, kendisini cinayetten 5 hafta önce tesadüfen gördüğünü, o tarihten beri annesinin sık sık rüyasına girerek, "Biliyorsun Terat burada ama sen bunu aldırmıyorsun, artık benim oğlum değilsin" dediğini anlattı. Rüyalar sıklaştığında 5 Mart 1921'de Telat Paşa'nın Hardenberger sokağındaki evinin tam karşısındaki 37 numaralı Bayan Ditman'ın evine taşınmıştı. 15 Mart Salı sabahı odasında kitap okuyup volta atarken Telat Paşa'yı önce balkonda sonra sokağa çıkarken görmüştü. Annesinin hayali tekrar gözünün önüne gelmiş ve bavulundaki silahı kaptığı gibi yola düşmüştü. Hayvanat bahçesine doğru yürüyen Telat Paşa'yı tek kurşunla öldürmüştü. Tutuklandığında cebinde bulunan 12 bin mark Erzincan'dan getirdiği 4800 altından arta kalmıştı. İlk gün suikastın görgü tanıkları Tehlirian'ı tanıyanlar ve uzman tanıklar dinlendi. Tehlirian'ın iki ev sahibi sanığın sessiz, terbiyeli, düzenli bir genç olduğunu, dans ve dil dersleri aldığını, geceleri karanlıkta mandoliniyle acıklı şarkılar söylediğini, arada düşüp bayıldığını, bazı geceler uyuyamadığını söylediler. Uzman tanıklardan 1890'lı yıllardan beri Doğu Anadolu'da görev yapan Protestan rahibi Johannes Lepsius, 1890'lardan başlayarak 1915'e kadarki dönemi özetleyen uzun konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan 1.850.000 Ermeni'den 1.400.000'inin teşhir edildiğini, bunların %80'inin yollarda ve Derzor'da imha edildiğini anlattı. Ardından teşhir sırasında İzmir'de ordu kumandanı olan Alman General Limon von Sanders dinlendi. Sanders, Talat Paşa'nın tesirin sorumlusu olduğunu ancak Talat Paşa'dan öldürmelerle ilgili herhangi bir emir almadığını söyledi. 24 Nisan 1915'te İstanbul'da tutuklanarak Çankırı ve Ayaş'a gönderilen Ermeni toplum liderlerinden biri olan Metropolit Kirikoros Balakian ise sadece 16 kişinin sağ kurtulduğu o ölüm yolculuğunu anlattı. Aram Andanyon adlı tanık Halep'teyken Talat Paşa'nın imzaladığı teslim emrini gördüğünü anlattı. Mahkemenin tayin ettiği Berlin'in en ünlü psikolog ve nörologları Tehlirian'ın sarı hastası olduğunda mutabık kalmakla birlikte cinayet sırasında bilincinin yerinde olup olmadığı konusunda çelişik görüşler bildirdiler. Bu konu önemliydi çünkü yürürlükteki 1870 tarihli Alman ceza kanununa göre öldürme fiili kasten işlendiyse 211. maddeye göre ölüm cezası verilirdi. Öldürme kasıtlı değilse 212. maddeye göre 5 yıldan hafif olmamak kaydıyla ağır hapis cezası, öldürme ağır tahrik altında işlenmişse 213. maddeye göre 6 aya kadar hapis cezası hükmedilirdi. 51. maddeye göre ise sanık cinayeti işlediği anda şuursuz veya ağır akıl hastası ise özgür iradesinin çalışmadığı, parantez içinde cezai ehliyetinin olmadığı kabul edilerek serbest bırakılabilirdi. Ertesi gün 12 kişilik halk jürisi kararını açıkladı. Sanık 51. maddeye göre beraat ettirilmişti. Kararın gerekçesi açıklanmamıştı. Çünkü yasalara göre buna mecbur değillerdi. Tehlirian neden beraat etti? Karardan sonra Tehlirian Almanya'yı derhal terk etti. Ardından tartışmalar hız kazandı. Yargılamaların çok kısa sürmesi, tanık seçimi ve bunların çok azının dinlenmesi, sanığın polis sorgusundaki ifadeleriyle mahkemedeki ifadeler arasındaki çelişkilerin üzerine gidilmemesi, olayın arkasında bir örgüt olup olmadığının sorgulanmaması, sanığın ruh sağlığı konusundaki çelişik bilirkişi raporlarına rağmen katilin suçsuz bulunması, savcının temize gitmekle birlikte daha sonra yeterli belge olmadığı ve Tehlirian'ın Almanya'yı terk ettiği için temizden vazgeçmesi, Alman yargısı ile ilgili kuşkular yaratmıştı. Ancak bu kararın Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında ortaya çıkan yeni dünya düzeniyle ilişkisi olduğu açıktı. Bunun bir kanıtı savcılık makamının Prusya Adalet Bakanlığı'na gönderdiği 26 Mayıs 1921 tarihli yazıydı. Yazıda savcı davanın politik bir boyut kazanabileceği, savunma makamı tarafından suikasta yol açan motifin öne çıkarılacağı, hatta Almanya'nın 1915 Ermeni Kırımı'ndaki rolünün bile sorgulanabileceği, bununsa Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri zedeleyeceği ihtimalinin altını çiziyordu. Nitekim sınık avukatları müvekkillerini savunurken Alman İmparatorluğu'nun çıkarlarını da kollayan bir yol izlemişlerdi. Ayrıca Tehlirian'ın arkadaşlarının ve uzman tanıkların anlatımları jüri üyelerini derinden etkilemişti. Bu arada eklemek gerekir ki jüri sisteminin yargılama usullerine eklenmesi 1919'da olmuştu. Yani henüz bu konuda hukuksal normlar oluşmamıştı. Jürinin kararını gerekçe göstermeden alabilmesi de kararı etkilemiş olmalıydı. Tarihin üstün iradesi. Peki Tehlirian'ın şu veya bu nedenle hukuk ilkelerine aykırı biçimde beraat ettirilmesi, Talat Paşa'nın Ermeni toplumuna karşı işlediği korkunç suçu geçersiz Talat Paşa'yı masum mu kılardı? Ülkesinde yargılanmamak için Almanya'ya kaçan, gıyabında idama mahkum olduğu halde Almanya tarafından ülkesine iade edilmeyeceğinden emin olan, mimarı olduğu trajediden zerrece pişmanlık duymadığı her davranışından belli olan birinden kim, nasıl hesap soracaktı? Bunun cevabını mahkemeye yakından izleyen, sıhhiyeci olarak Türkiye'de bulunmuş olan ve teşhir sırasında 8000 fotoğraf çeken Armin T. Wegner, Adil Bir Karar başlıklı yazısında şöyle cevaplamıştı. Çelimsiz Ermeni öğrenci ve geniş omuzlu Talat Paşa bu davada arka planda kalmışlardır. Ön plana çıkan, yarısına yakını imha edilmiş bir halkın mezardan ayağa kalkıp savaşın çirkinliğine ve onun cellatlarına çürümüş elleriyle uzanmaları ve bu mahkemenin tribünlerinde bu tanımlanamaz acıyı dünyaya haykırmalarıydı. İşte bu durum bu davayı Almanya'nın bugüne dek gördüğü en önemli dava haline getirmiştir. Burada anlatılan olayların gücü öylesine büyüktür ki jüri apaçık bir cinayete rağmen beraat kararı vermiştir. Türk devlet adamının Ermeni halkının yok edilmesindeki suçtan payına düşeni hayatıyla ödemesi haksız bir yargı gibi görünmekle beraber kendisinin yol açtığı felaket öyle korkunçtur ki katilin bütün benzer olaylarda olduğu gibi kınamamız gereken suçu bir halkın umutsuzluktan kurtulma çabası olarak algılanmıştır. Öldürülen bakanın kara çarşafı kalkık peçesiyle adliye koridorlarında hayalet gibi dolaşan karısı için de en az kocasının felakete sürüklediği yüz binlerce kadın kadar üzüntü duymaktayız. Ne var ki halklardan da üstün olan tarihin iradesi. Talat'ın idamını kendi kurbanlarından bir aracılığıyla infaz ederek yerine getirmiştir. Said Halim Paşa'nın öldürülmesi. Talat Paşa'dan 9 ay sonra 18 Temmuz 1921'de eski bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dahiliye Nazırı Behbud Han Cevaşir İstanbul Beyoğlu'ndaki Perapaz Palas Oteli önünde Misak Torlakyan adlı bir Ermeni tarafından öldürüldü. Torlakyan İstanbul'da İngiliz subaylarından oluşan bir mahkemede yargılandı. Ve aynen Tehlirian davasında olduğu gibi Cevanşir'in Dahiliye Nazırlığı sırasında Ermenilere karşı işlediği suçlar vurgulandı ve Torlakyan'ın cinayeti sarı hastalığının etkisi altında işlediği kabul edilerek beraat ettirildi. 6 Aralık 1921'de Talat Paşa'dan önceki sadrazam Said Halim Paşa Roma'da faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Daha sonra cinayeti Arşavir Şıracıyan üstlendi. Ancak 1931'de Kuşçubaşı Eşref, Atina'da kendisini ziyaret eten Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın muhtemeydi Nafi Bey'e, 1914'te Abbas Hilmi Paşa'ya yönelik suikast girişimiyle ne Said Halim Paşa'nın ne de iddiaçların rolü olduğunu söylediğinde Nafi Bey üzüntü içinde vah vah bir masumun kanına girildi, yazık oldu, hata ettik dediğini anlatacaktı. Daha sonra ortaya çıktığı üzere Said Halim Paşa suikastını Abbas Hilmi Paşa'nın intikamını almak isteyen çevreler planlamıştı. Cinayeti İtalyan Carbonari örgütü tarafından yetiştirilmiş, İtalyan uyruğuna geçmiş Bulgar işlemişti. Bu iş için Bulgaristan hükümetine de bir miktar para ödenmişti. 17 Nisan 1922'de Teşkilat-ı Mahsusa liderlerinden Doktor Bahattin Şakir ve Trabzon'un Sopalı Mutasarrıf lakaplı valisi Cemal Azmi, Berlin'de Talat Paşa'nın karısı Hayriye Hanım ve Doktor Rasuhu adlı bir iddiaçı ile çıktığı bir akşam gezisi sırasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından öldürüldü. Suikastçıların Ermeni İntikam Birliği'ne bağlı olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Alman polisi failleri bulmak için 50 bin mark ödül koydu. Ama kimse yakalanamadı. Daha sonra suikastı Aram Yerganian ve Arşak Sıracıyan üstlendi. Sakoman Tehlirian ne oldu? Suikasttan sonra Ermeni ulusal kahramanı ilan edilen Tehlirian beraat ettikten sonra Sakoman Melkian adını alarak izini kaybettirdi. İlk kez 1956 yılında konuştu. Konuşmasında Taşnakların 1919 baharında Erivan'da yapılan 9. Dünya Kongresi'nde Ermeni toplumuna karşı işlenen 101 kişinin listesinin çıkarılmasından sonra bu konuda üstüne düşeni yapmanın kendisine bir takıntı haline geldiğini açıkladı. 64 yaşındayken 23 Mayıs 1960'da ABD'nin San Francisco şehrinde öldü ve Fresno şehrindeki Ararat mezarlığına gömüldü. Bugün bazı Ermeni kaynaklarında Tehlirian'ın 1920'de İstanbul'a uğradığında Mıgırdıç Harutunyan veya Harutun Mıgırdıçyan adlı Ermeni'yi de öldürdüğünü belirtiyor. İddialara göre Harutunyan Osmanlı gizli polisine bağlıydı ve 24 Nisan 1915'te İstanbul'dan sürülen Ermeni liderlerinin adını polise o vermişti. Talat Paşa'nın kemiklerine ne oldu? Murat Bardakçı'nın aktardığına göre Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım 1931'de aile dostları eski Deutsche Bank müdürü Vanserman'dan bir mektup aldı. Vanserman Alman kanunlara göre bir cenazenin gömülmeden en fazla 10 sene bekleyebileceğini söyleyerek müddetin dolmak üzere olduğunu hatırlatıyordu. Hayriye Hanım mektubu alıp İzmir milletvekili Şükrü Saraçoğlu'na gitti. Saraçoğlu konu beni aşar diyerek kendisini Atatürk'le görüştürdü. Çankaya'da başlayan görüşme akşam Erzurum milletvekili Tahsin Uzer'in evinde devam etti. Bazı bakanların da iştirak ettiği konuşmanın sonunda Atatürk, cenazesinin naklini benden şu anda istemeyin. Almanya ile bu konuda görüşülecek hesabımız var. İzin verin şimdi gömülsün. Zamanı gelince onu bizzat ben getiririm dedi ama sözünü tutamadı. Talat Paşa'nın kemikleri 2. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'in Türk-Alman ilişkilerini sıcaklaştırmak istemesi sayesinde Almanya'dan getirildi. 25 Şubat 1943 günü Sirkeci Garı'ndan alınan tabut önce Şişli Sıhhat Yurdu'na getirildi. Ertesi gün görkemli bir askeri törenle Şişli'deki Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne gömüldü. Tören kıtasının önünde Reis-i Cumhur İsmet Paşa'nın çelengi vardı. Özet kaynakça. Mustafa Çolak, Teşri olayında propaganda sürecindeki Toruk Noktası, Talat Paşa davası, Atatürk Araştırma Merkezi, sayı 58, cilt 20, Mart 2004, The Case of Sokomon Tehlirian yayını hazırlayan Barkes Yenkiyan, Center for Armenian Remembrance, Gladde, California, 2006, Hasan Babacan Mehmet Talat Paşa, 1874-1921, Siyasi Hayatı ve İcraatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2005, Murat Bardakçı Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi Everest 2009. Talat Paşa davası tutanaklar yayını hazırlayan Doğan Akanlı Belge Yayınları 2003. Cemal Paşa'yı kim öldürdü? Cemal Paşa'nın Odessa'dan sonraki durağı Berlin olmuştu. Kısa bir süre sonra İsviçre'nin Davos şehri yakınlarındaki Kontres adlı bir kasabaya gitmek zorunda kalan Cemal Paşa burada hatıralarını yazmaya başladı. 1919 yılının Kasım ayında tekrar Almanya'ya dönecek, burada Talat Paşa ve Bolşevik liderlerden Radek'le bir araya gelecekti. Cemal Paşa bu görüşmede Afganistan ile ilgili düşüncelerini açmıştı. Cemal Paşa'ya göre Doğu'nun İngiliz emperyalizminden kurtulup yeniden ayağa kalkabilmesi için kendisinin Afganistan ve Hindistan'daki Enver Paşa'nın İran'daki Mustafa Kemal'in ise Anadolu'daki potansiyel gücü harekete geçirmeleri gerekiyordu. Enver Paşa ve Mustafa Kemal bu hedefe yönelik çalışmalara başlamıştı. Sıra kendisindeydi. Eğer Sovyet Rusya ve Afgan Kralı Emanullah Han'ın desteğini sağlayabilirse Afganistan'ın idari ve askeri yapısını yeniden düzenleyecek ve Britanya emperyalizmine karşı harekete geçecekti. Cemal Paşa Radek'i ikna etmiş olmalıydı ki 18 Mayıs 1920 günü Berlin'den ülkelerine dönen Rus esirlerinin arasına karışarak önce Revale, parantez içinde bugün Estonya'nın başkenti Tallinn, ardından Petersburg'a, 27 Mayıs 1920 günü de Moskova'ya ulaştı. Bu tarihten 1922 yazına kadar gerek Sovyet Rusya yetkilileri gerekse Alman, Fransız ve İtalyan çevreleri nezdinde Afganistan'la ilgili planlarını gerçekleştirmek için girişimlerde bulundu. Ama hepsinde de başarısız oldu. Nitekim 9 Temmuz 1922'de birkaç gün önce geldiği Tiflis'ten Mustafa Kemal'e bir mektup yazarak o sıralarda gerginleşen Ankara-Moskova ilişkilerinin düzeltilmesini, Enver Paşa ile bir ilgisinin olmadığının ilanını ve Afganistan meselesini görüşmek üzere Ankara temsilcisi Ali Fethi, parantez içinde Okyar Bey ile Kars veya Trabzon'da buluşmayı önermişti. Mektubuna cevap beklerken Osmanlı İmparatorluğu'nun Moskova Büyükelçisi Ahmet Muhtar Paşa'nın Tiflis'teki temsilcilik binasına gidip geliyordu. O gece Yukovski sokağında neler oldu? 21 Temmuz 1922'de saat 22.30 civarında yaverler Nusret ve Süreyya Beylerle bu ziyaretlerden birinde kaldıkları Orient Otel'e dönerken Büyük Petro Caddesi ile Bolşeviklerin gizli polisi Çeka'nın binasının bulduğu Yukovski Sokağı'nın köşesinde bir otomobilden çıkan tahminen 10 kişilik silahlı bir grubun saldırısına uğradılar. Önce bir el silah sesi duyulmuş, olaya müdahale etmeye çalışan Karaykin Dilanyan adlı bir itfaiye neferi vurulmuştu. İkinci silah sesinde adı öğrenilmeyen bir kadın acı acı bağırarak yere yıkılmıştı. Ardından yayılım ateşini andıran patlamalar başlamıştı. Genç yaver Mülazim Süreyya Bey paşayı korumak istemiş fakat yere serilmişti. Ardından Cemal Paşa ve Nusret Bey vurulmuşlardı. Ensesine ve beline 3 kurşun yiyen Cemal Paşa ile 5 kurşun yiyen Nusret Bey derhal ölmüşler. Tek kurşun isabet eden Süreyya Bey ise hastanede hayata veda etmişti. O gece ateş açanlardan kimse yakalanamadı. Ertesi gün Taşnak fedailerinden Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan, parantez içinde veya Mardiyan isminde iki Ermeni subay tutuklandı. Aynı gün Cemal Paşa ve yaverlerinin tahnit edilmiş cenazeleri için Tiflis'teki Şah Abbas Camii'nde halkın, yabancı temsilcilerin ve Kızıl Ordu birliklerinin katıldığı görkemli bir cenaze töreni yapıldı. Soru işaretleri. İstanbul'da yayımlanan Peyami Sabah'ın 26 Temmuz 1922 tarihli nüshasında Cemal Paşa katledildi başlıklı haberde cinayeti bir Ermeni'nin gerçekleştirdiği fakat ayrıntılı bilginin henüz ellerine ulaşmadığı yazıyordu. Aynı gün Tercüman-ı Hakikat, Talat Paşa, Said Halim Paşa, Bahattin Şakir ve Azmi Beylerden sonra Cemal Paşa'nın da öldürülmesiyle siyasi cinayetler silsilesinin devam ettiğini yazıyordu. 28 Temmuz 1922 tarihli Hakimiyeti Milliye'de yayımlanan Cemal Paşa Hıyanet ve İhanet Kurbanı başlıklı uzun yazıda atılan kurşunların Cemal Paşa'ya değil Türklüğe atıldığı teması işleniyordu. Aynı gün The Times gazetesinde Cemal Paşa'yı Ermenilerin değil Cemal Paşa'nın Rusya'nın nüfusunu kırmak için Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'yı barıştırmak üzere olduğundan şüphelenen Rus çekasının öldürmüş olabileceğinden söz ediliyordu. Ermeni gazeteleri olayı üzüntüyle karşılamışlar, katilin kim olduğu belli değilken Ermenileri suçlamanın haksızlığına değinmişlerdi. Rum gazeteleri ise Cemal Paşa'nın bu sonu hak ettiğini çünkü maktulün gaddar, cebbar ve müsterip biri olduğundan bahsetmişlerdi. 5 Ağustos'ta Ankara'daki yabancı misyon şefleri ve Rus sefiri Arolov Başvekil Rauf Bey'i ziyaret etmişler. Arolov Cemal Paşa'ya Türkiye'nin büyük evladı ve Rus-Türk dostluğunun ateşli bir taraftarı olduğu için teessürümüz pek derindir demiş. Katillerini şiddetle takip edilerek 40 kişinin tevkif edildiğini söyleyip muhakeme neticesinde faillerin şiddetle cezalandırılacakları hususunda teminat vermişti. Ancak 10 gün sonra Sovyet sefaretinde Arolov'a göre Rauf Bey, Sovyet istihbaratına göre Erzurum milletvekili Durak Bey tarafından çıkarılan şüpheli bir yangın, taraflar arasındaki ilişkileri çok gergin olduğunu gösteriyordu. Bunlar olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karar uyarınca Cemal Paşa'nın kardeşi Yüzbaşı Kemal, parantez içinde doğulu oğlu Bey, Tiflis'e giderek cenazeleri Kazım Karabekir'in sağladığı özel trenle Erzurum'a getirdi. 28 Eylül 1922 günü Cemal Paşa ve yaverleri Kars kapısında 1914'teki Sarıkamış hizmetinin mimarlarından Hafız Hakkı Paşa'nın kabri yanına sade bir törenle defnedildiler. Aynı gün Ermeni subaylar Lalayan ve Vartanya'nın yargılanmalarına başlandı. Ancak suçlama için yeterli kanıt bulunmadığı için tutuklular kısa sürede salıverildiler. O günden bu yana tam 90 yıl geçti ve hala Cemal Paşa suikastının üzerindeki sis perdesi kalkmadı. Birinci senaryo, İngilizler mi öldürttü? Suikastla ilgili iddiaların en zayıfından başlayalım. Teşkilat-ı Mahsus'a mensubu Lübnanlı Dürzi lider Emir Şekip Aslan'a göre Cemal Paşa bir İngiliz komplosuna kurban gitmişti. Zira Cemal Paşa'nın Bolşeviklerle birlikte yürüttüğü Afganistan projesi Hindistan'daki İngiliz egemenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. Öyle ki Cemal Paşa Afganistan'daki İngiliz nüfusunu kırmak ve bir Rus-Afgan anlaşmasını sağlamak için büyük çaba göstermiş ve bu konudaki görüşlerini 1921 sonbaharında İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a yazmıştı. Hatta Kabil'deki İngiltere elçisi Henry R. Dobbs'a şayet İngilizler Mustafa Kemal ile şerefli bir sulh yapmazlarsa Hindistan'da ihtilal çıkartmak için oraya kuvvetlerimle yürüyeceğim diyerek tehditte bile bulunmuştu. Şekip Arslan hikayeyi şöyle tamamlıyordu. Ölüm haberi Avrupa'ya 25 Temmuz gibi ulaştı. Hatırladığım kadarıyla o gün Londra'da İngiltere ve Fransa'nın Suriye ve Filistin hakkında imzaladıkları Manda adı verilen gizli bir anlaşmayı onaylayan Cemiyeti Akvam kararını protesto ediyorduk. Cecil Oteli'ndeyken bir İngiliz general sevinç içinde yanımıza gelmiş ve Cemal Paşa öldürüldü. Umarım yakında Enver de kendine katılır demişti. Şekip Arslan ayrıca İngiliz gazetelerinin de Cemal Paşa'nın ölüm haberine çok sevindiklerini, İngilizlerin Bolşeviklerle mücadele etmesine rağmen Enver ve Cemal Paşaları tehlikeli gördüklerini söyleyerek cinayetin kesinlikle İngilizlerin işi olduğuna inanıyordu. Aslan'a göre İngilizler bu iş için Ermeni intikamcıları kullanmış olabilirlerdi. Şekip Arslan'ın Talat Paşa'nın 21 Mart 1921'de Berlin'e vurulduğu gün Enver Paşa'ya yazdığı mektupta Ermeni fedailerinin Talat ve Cemal Paşa'yı öldürmek için Fransız askeri kılığına girerek bir sene önceden Berlin'e geldiklerini belirttiğini hatırlatınca bu iddiaları pek inandırıcı görünmese de 1990'dan sonra açılan Sovyet arşivlerinde çalışan Mehmet Perince'ye göre de Türkiye'de görev yapan Sovyet-Rusya diplomatlarından Nikolay Raviç, Cemal Paşa'nın öldürülmesini İngiliz istihbarat servisinin bir işi olarak görüyordu. Amaç Türk-Sovyet ilişkilerini bozmaktı. İkinci senaryo, Ermeniler mi öldürdü? Bu tez hem Türkiye'deki resmi tarihçiler hem de milliyetçi Ermeni çevreleri tarafından savunulur. Türk tarafına göre suikasttan sonra Tiflis'te Taşnak Partisi üyesi 199 kişinin tutuklanması ve Ankara hükümetinin 23 Ağustos 1922'de Ermenistan hükümetine sert bir nota göndermesi suikasti Ermenilerin gerçekleştirdiğinin ilk kanıtıdır. Söz konusu notada katillerin bir an evvel yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi, eski Türk devlet adamlarına yönelik suikastların devam etmesi halinde bundan Erivan hükümetinin sorumlu tutulacağı tehdidi savrulmuştu. Ermeni hükümeti ise cinayetin ertesi günü önce Tiflis'teki Osmanlı İmparatorluğu temsilcisine daha sonra Kazım Karabekir'e taziye mesajları göndererek suikast olayıyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığının ifadesini belirtmişlerdi. Aynı şekilde Cemal Paşa'nın ve yaverlerinin cenazelerinin Erzurum'a getirilmesini talep ederken Şah Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın Taşnak mezalimi Erzurum'da ebedi bir hatıra bırakmış olur şeklindeki ifadesi iddiaçıların eski Maliye Nazırı Cavit Bey'in 22 Temmuz 1922 Cumartesi günü defterine zavallı Cemal Paşa'nın şehadeti de teyit etti. Hem şehit oldu hem de pek haksız olarak değerlerinden daha haksız olarak bir Ermeni kurşunu ile. Belki bunda bir İngiliz parmağı da var. Fakat şüphem yok ki silahı çeken el bir Ermenidir diye yazması Türk tarafı için Ermeni parmağının delili olacaktı. Ermeni tarafına göre ise Cemal Paşa'yı Sihahan Natali adıyla tanınan Hakopter Hakopian, Ermeni Kırım'ının intikamını almak üzere kurduğu Nemesis adlı örgütün Stepan Digasyan, Bedros de Bokasyan ve Zareh Melik Şah Nazaryan'dan oluşan timi öldürmüştü. 15 Mart 1921'de Talat Paşa'yı öldüren de Nemesis mensubuydu. Nemesis üyelerinden Arşevir Çıracıyan'a göre Taşnaklar 1919 yılı içinde İstanbul'da yayımlanan Ermeni gazetesi Cagadamart parantezinde cephe binasında bir suikast takip bürosu kurmuşlardı. Gelişmeler buradan izleniyor ve talimatlar, ölüm emirleri buradan veriliyordu. Cemal Paşa'yı severlerdi. Suikast sırasında Moskova'da bulunan Rıza Nur ise bu iddiaları inandırıcı görmemişti. Cemal Paşa Harbi Umumi'ni de Ermenilere hiçbir fenalık yapmamıştı. Bilakis birçok Ermenileri Suriye'ye alıp onları ölümden kurtarmıştı. Lakin 50 bin Ermeninin canını kurtarmıştı. Bu halde Ermeniler ne diye bunu vuruyorlar diye sormuştu. Benzer şekilde İstanbul'daki Ermeni gazeteleri de Cemal Paşa'nın Ermeniler tarafından öldürülmesi için hiçbir neden olmadığı, Cemal Paşa'yı Bolşeviklerin öldürmüş olabileceği yolunda yayınlar yapmışlardı. İddiaççı gazeteci Hüseyin Cahit Bey ise şöyle diyecekti. Aklımın almadığı bu cinayetin acısını Lausan Konferansı esnasında Sovyet Hariciye Nazırı Çiçer'in karşısında hatırladım. Ona ilk sualim Cemal Paşa'yı siz öldürtmüşsünüz demek oldu. Çiçer'in yüzünün hiçbir çizgisi titremeden bu sualimi dinledi. Sakin bir diplomat tavrıyla cinayeti yapanların Ermeni olduklarını ve cezalarını bulduklarını temin etti. Zeki Veledi Togan anılarında Cemal Paşa'yı öldürenlerden bir Ermeni ile görüşmesini şöyle anlatmaktadır. 1923'te biz Herat'a hareket ederken orada bir Rus kuryeleri 17 Haziran'da Carkul denilen yerde arkamızdan gelip yetiştiler. Bunlardan birisi Rus, diğeri Karapet isminde bir Ermeniydi. Yanlarında gene 2-3 Rus askeri vardı. Akşam onlarla aynı sarayda kaldık. Enver ve Cemal Paşaların akıbetlerinden haberdar olarak konuşuyordu. Kabil'de öğrendiğimize göre bu Ermeni Karapet Tiflis'te Cemal Paşa'yı öldürenlerden birisiymiş. Yeni Sovyet belgeleri. Sovyet arşivlerinde çalışan Mehmet Perince'ye göre 17 Ağustos 1922 günü Rusya Komünist Partisi, parantez içinde Bolşevik Merkez Komitesi tutanaklarında da şu ifadeler vardır. Cemal Paşa'nın öldürülmesiyle ilgili Kafkaslar Ötesi, parantez içinde Maverai Kafkas, olağanüstü komisyonu son derece enerjik araştırmalar yapıyor. Suikastın da herhalde suikast hazırlıklarının da gerçekleştirilmesi, taşnaklara yakın insanlar olduğunu sanmak için bazı ipuçları vardır. Cemal Paşa'nın öldürüldüğü gün Tiflis'te bulunan Taşnak Partisi Merkez Komite üyeleri daha sabahtan yani suikastten evvel kaybolup saklanmışlardır. Sorumlu görevi olan bir sürü Taşnak'ta saklanmıştır. Taşnaklar arasında tutuklama yapılmıştır. Perince'ye göre Radek hazırladığı ilk taslakta suikastı Taşnak teröristlerinin işlediği yazılı olup bu tür sert ifadeler Stalin tarafından metinden çıkarılmıştı. Partinin 23 Kasım 1922 tarihli oturumunun tutanaklarında şu kısa bilgi yer almıştı. Cemal Paşa'nın ailesine yardım için alınan karar, öldürülmüş Cemal Paşa'nın ailesine 5000 altın ruble verilmektedir. Mehmet Perince'ye göre bu Rusların Cemal Paşa'ya önemli ve değerli bir devlet adamı gördüklerine delildir. Yukarıda söz edilen Nikolay Raviç'in hatıralarında Cemal Paşa'nın öldürülmesi İngiliz istihbarat servisinin bir işiydi. Amaç Türk-Sovyet ilişkilerini bozmaktı dediği de düşünülünce Sovyet arşivlerinde birbiriyle çelişen çok sayıda belge bulmanın mümkün olduğu anlaşılıyor. 11. ayrımın sonu sayfa 172.